yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 10. bölümüne geldik. Konu Harun'un oğulları Nadav'la Avihu yetkileri olmadan kahinlik görevi yapmaya girişecekler. Bunun cezası ölümdür. Leviller kitabında anlatı niteliğinde fazla bir şey yoktur ama talimatlar konusunda oldukça yüklüdür. Talimatların yanı sıra törenler, kurallar ve yasalar da verilmektedir. Bu bölümde bir değişiklik göreceğiz. Yönergelerden biraz mola verip anlatıya geçeceğiz ama anlatılan olay o kadar korkunç bir şey ki herhangi bir ilgi hemen yok oluyor. Bu bölümde insanın uzun yılları kapsayan günahlı ve çirkefe batmış tarihçesinde bir leke daha oluşturan bir olaya rastlıyoruz. Burada Harun'un iki oğlunun Tanrı'ya baş kaldırıp itaatsizlik ettiklerini göreceğiz. Bir önceki bölümde kaydedilen muhteşem adayışlardan hemen sonra bu olay kaydedildi. Normal hayatta olayların bu şekilde kaç kez geliştiğine tanık olmuşuzdur. Ruhsal yaşamda da muazzam bir zaferden hemen sonra yenilgi gelir. Yeşu'nun kitabında da bunu görebiliriz. Eriha kenti muhteşem ve görkemli şekilde ele geçiriliyor. Zafer naraları daha yankılanırken ardından Ay kentindeki yenilgi yer alıyor. Nadav ile Avihu ne yapmışlardı? Rabbe sunu getirmek basit bir şeymiş gibi kendi kafalarına göre bir tören düzenleyip yetkileri olmadan bambaşka bir sunuyu, sanımca putperest ulusların sunduğu bir sunuyu Rabbe sunmaya kalkıştılar. Haberleri yoktu denilemez çünkü Sina Dağı'nda Rab bu konuda uyarılar vermişti. Bana yaklaşan kahinler de kendilerini arıtsınlar, yoksa onları şiddetle cezalandırırım diye çetin bir uyarı verilmişti. Çıkış kitabının 30. bölümünde de buluşma çadırında Rabbe sunulacak olan buhurun formülünü Musa'ya vermişti. Sonra Rab Musa'ya şöyle dedi: güzel kokulu baharat, kara günlük, onika, kaslı ve saf günlük al. Hepsi aynı ölçüde olsun. Bunlardan ustaca güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak. Birazını çok ince döv, buluşma çadırında seninle buluşacağım yere, antlaşma sandığının önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır. Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu Rab için kutsal sayacaksınız. Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır. Bunu çıkış, evet, 30. bölümde okuyoruz. Bu olayı sayesinde yasanın verilişinden hemen sonra Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğu hemen belirtilmiş oluyor. Kayrat döneminin başlangıcında da buna benzer bir olay sayesinde yine Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğu belirtildi. Bu işareti Hananya ve Safire olayında görebiliriz. Her iki durumda da ölüm Tanrı'nın vermiş olduğu korkunç yargıydı. Bizim Tanrımız kardeşim kutsaldır ve çocuklarına bu kutsallığı içinde yaklaşır. İbraniler mektubunun yazarı onun kutsallığına çok kısa bir cümleyle şöyle değindi: böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuza göre minnettar olalım, öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde saygı ve korkuyla tapınalım, çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir. Evet, Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir. Bunu unutmayalım. Böyle kutsal bir Tanrı'nın yasa tanımaz kişilerle nasıl hesaplaşacağını bilen Pavlos, kutsal ruhtan aldığı esinle Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Uyarım, siz de ne olduğunuzu vicdanınızda biliyorsunuz. Evet, Elçi Pavlos 2. Korintoslar 5:11'de böyle yazdı: Bugün Tanrı'nın bu kutsallık ve yaklaşılmaz ışıkta yaşayış özelliğini daha çok bildirmemiz gerekir. İbraniler mektubunun 12. bölümünde Rabbin verdiği uyarılar konusunda sert bir uyarı vardır. Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat et. Çünkü onlar yeryüzünde kendilerini uyaranı reddettiklerinde nasıl kurtulmadılarsa göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek bizim kurtulamayacağımız daha da kesindir. İbraniler 12:25. Günümüzün en büyük günahlarından biridir bu. Tanrı kendi sözünde insanlara bir şeyler söylemek ister ama insanlar bunu duymuyorlar. Harun'un oğulları Nadav'la Avihu buhur danalarını alıp içlerine ateşin üstüne de buhur koydular. Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Rab bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. Rabbin huzurunda öldüler diyor Leviler 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Değerli dostum, belki de birisi kalkıp efendim bu kadar küçük bir hatadan dolayı onların bu şekilde ölümle cezalandırılması gereğinden fazla bir cezadır diyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Onlar Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular diye yazar Tanrı sözü. Orijinal İbranice'de Rabbin buyurmadığı bir ateş yaktılar diyor. Bu sözlerde işlenen suçun ne kadar büyük olduğu, günahın boyutları ortaya çıkar. Bu boyutlara göre verilen ceza uygundur. Bu iki kardeş bilerek ve bilinçli olarak Tanrı'nın verdiği kesin buyruğa aykırı davranmışlardı. Başka deyişle Rabbin buyruklarını hiçe saymışlardı. Yine sormalıyız. Ölüm gibi bu kadar ağır bir yargının Tanrı katından inmesine neden olan şey neydi? Bu eyleme bir isim takmışlar. Ona iradeye tapınmak diyorlar. Tam da budur. Yaptıkları hata neydi? Burada size üç noktayı aktarayım. 1. Belki de buhuru Rabbin sunağından alınan kor ile yakmamışlardı. Rabbin sunağındaki ateş gökten gelen ateşti. Herkes biliyordu ki Rabbin sunağından alınan ateşle buhur yakılmalıydı. İsrail oğullarının büyük bayramı olan günahları bağışlatma gününde böyle yapılırdı. Levillerin 16. bölümünde bunun açıklanışını okuyabiliriz. Kahinin yapması gereken bir şey vardı. Rabbin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup iki avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurla perdenin arkasına geçecek. Bu aynı töreni Korah isyanından sonraki talimatlarda görebiliriz. Sayım kitabında şöyle yazıyor. Musa Harun'a buhur danını al, sunaktan ateşin üstüne de buhur koy dedi. Günahları bağışlatmak için topluluğa çabuk git. Rab öfkesini boşaltmıştır. Öldürücü hastalık başlamıştır. Değerli dostum, yıllar boyunca bu yöntem kullanılırdı. Harun'un oğulları ise Tanrı'nın saptamış olduğu bu yönteme aykırıydı. İkinci nokta, Harun'un oğulları zamanlama konusunda hata yapmışlardı. Tanrı'nın verdiği törene göre davranmadılar. Günün töreni sona ermişti. Bir şey yapmadan önce Harun'a danışmaları gerekiyordu. Bilindiği kadarıyla önceki bölümün muhteşem törenini tekrarlamak istemiş olabilirlerdi. Günümüzde de aynı sunularla karşılaşıyoruz. Herhangi bir yerde Rab kendi bilgeliğine ve tasarısına göre muhteşem bir şey yapar. Sonra bir bakarsınız ki herkes bunu taklit etmeye başlıyor. Acaba formülü nedir diye araştırır. Tanrı'nın yaptığını kendi isteğimize tapınırcasına kopya etmeye kalkarız. İşte bu yanlıştır. Bazı kişiler var, Pentekost gününde Rabbin yaptığı işin kopyasını çekmek ister. Dostum, olay bir doküman değil ki fotokopi makinesine koyup kopyasını çekesin. Tanrı tek egemendir. Her açıdan olduğu gibi zamanlama açısından da onun isteğini sormalıyız ve bunu uygulamalıyız. Ruhsal uyanış olsun diye nice Mesih imanlısı ağladı, inledi, yırtıldı ve bazı sistemlere başvurdu. Evet, iyi bir istek olabilir ama Tanrı'nın bileğini bükerek ona bir şey yaptıramazsın ki. Tanrı'nın ruhu yine Tanrı'nın isteğine göre hareket edecektir. Onun bizden beklediği tek bir şey vardır. Hazır olalım ve ona itaat edelim. Üçüncü nokta, bazılarına göre Harun'un iki oğlu kutsalların kutsalını diğer bölümlerden ayıran perdenin ötesine geçmiş olabilirler. Bilindiği gibi bu kutsalların kutsalını başkehin yılda bir kez girebilirdi. Bu perdenin ötesine geçmek kesinlikle yasaklanmıştı. Bu görüş açısı Leviler 16. bölümde bir aşamaya kadar desteklenmektedir. Bu bölümde şöyle diyor, Rabbin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un iki oğlunun ölümünden sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki en kutsal yere ikide bir girmesin. Antlaşma sandığının üzerindeki bağışlanma kapağına yaklaşmasın, yoksa ölür. Çünkü ben bağışlanma kapağının üstünde bulut içinde görünüyorum. Leviler 16, 1 ve 2. ayetler. Görüyoruz ki bu yasak Nadav ve Avuhu olayından sonra devreye girdi. Yetkileri olmayan bir yere girmişlerdi. Tanrı onları zamanlama, yer ve yöntem açısından önceden uyarmıştı. Her üç uyarıya da kulak asmayıp sonunda yaraşan yargıyı giymişlerdi. Tüm bu açıklamalardan sonra bazıları belki de hala yargının gerektiğinden daha ağır olduğunu iddia edecektir. Bu olayın gösterdiği bir başka ruhsal gerçek vardır. Rabbimiz kıskanç bir Rab'dir. Her tasarısı ve her eyleminde tümüyle egemendir. Hiç kimseye danışması gerekmez. Kendisine yaklaşılması için bir yöntem düzenledi. Hiç kimse kalkıp da ona neden böyle yaptın diye soramaz. Onun belirlediği şekilde ona yaklaşmamız gerekir. Bu da aynı zamanda Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. Tanrı en ufak bir günaha bile göz yumamaz. Yoksa bu onun kutsallığına ters düşer. Kutsallığını zedeler. Evet, Tanrı'nın bizlerden beklediği itaattir. İtaat kurban sunmaktan daha iyidir. Her ne kadar samimi olursak olalım, kendi isteğimize göre düzenlediğimiz tapınışı Rab kabul edemez. O bizim gerçekten ve ruhta tapınmamızı ister. Burada bir başka noktayı da dikkate almalıyız. Bu iki adam Harun'un oğullarıydı. Yüksek konuma sahiptiler ama yine de bu konum onlara bağışıklık sağlamadı. Yani onların yüksek konumu hata yaptıklarında onları korumadı. Belki de hemen uygulanan infaz bizi şaşırtabilir. Olayları yakan ateş kesinlikle Rab'den gelmişti. Buna kuşkumuz olmasın. Aynı zamanda yanlış bir intiba altında olmayalım. Kayra çağında bile Tanrı'nın yargısı hala geçerlidir ve aniden verilebilir. Her zaman böyle aniden olmasa bile yine bu konuda uyarılar vardır. Elçi Pavlos şöyle diyor. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. 1. Korintoslar 11 ayet 30. Neden söz ediyordu Pavlos? Uygunsuz biçimde Rabbin sofrasından yiyenlere hitap ediyordu. Hananya ile Safira'nın durumunda ise infaz aniden geldi. Yanlış anlaşılmasın. Bir imanlı bu şekilde yargı giyerse onun kurtuluşu kaybolmaz. Hayır. Nadav ile Avihu ve aynı zamanda Hananya ile Safira bu eylemlerinden dolayı kurtuluşlarını kaybedecek duruma düşmemişlerdi. Korintos'taki kilisede de imanlıların bazıları ölmüşlerdi. Bunu kurtuluşlarını yitirmekle eşit tutamayız. Bu durum açıkça belirtiliyor. Eğer kendi kendimizi sınasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor diyor 1. Korintoslar 11, 31-32 ayetlerde. Fiziksel ölüm bazen Tanrı çocuğu için Tanrı'nın yargısı olabilir. Elçi Yuhanna 1. mektubunda ölüme götüren bir çeşit günahtan söz ederek şöyledir. Bir kimse kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini görürse onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah vardır. Bunun için dua etsin demiyorum. 1 Yuhanna 5 ayet 16. Burada fiziksel ölümden söz ediliyor. Tanrı çocuğu dünya ile birlikte yargılanmıyor. Hem eski antlaşma hem de yeni antlaşmada verilen bu iki örnek bize çok sert bir uyarıda bulunmaktadır. Kendi isteğimizi güderek sanki kendi isteğimize tapınırcasına hareket edersek tehlikeli alandayız demektir. Rab bu gibi ben merkezli bir tapınıştan nefret eder. İmanlı Tanrı'ya Tanrı'nın belirlediği şekilde yaklaşmalıdır. Ancak Tanrı'nın istediği şekilde ona tapınmalıdır. İbraniler mektubunda Tanrı'ya cesaretle yaklaşmamız bize şöyle belirtiliyor. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bizi açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. İbraniler 10-19-22 ayetler arası. Görüyoruz ki Tanrı'ya cesaretle yaklaşabiliriz ama bu ancak Mesih'in kanı aracılığıyla mümkündür. Biz ona yaklaşabiliriz. Çünkü Tanrı'nın ev halkı için aracılık yapan bir baş kahinimiz vardır. Ne şekilde yaklaşmalıyız? Yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım diyor. Tanrı bir ayırım yapar. Kutsal ile adil olanı kirli ile temizi birbirinden ayırt etmelisiniz. Leviler 10 ayet 10. Bugün lütuf çağında yaşıyoruz diye Tanrı'nın yargı vermeyeceğini sanmayalım. Tekrar edeyim, bunun kurtuluşla ilgisi yok. Tanrı çocuğu kurtuluşunu yitirmez. Ama Tanrı hala bir anda yargısını verip kendi çocuğunu yanına alabilir. Dostum, burada bize bir resim veriliyor. Gün gelecek Rab ise günahları içinde kaybolmuş olan bu dünyaya yargı vermek için gelecektir. Hanok bunu duyurdu. Adem'den sonra 7. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarlardan kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Yahuda mektubunda okuyoruz bunu. Bunu bildiren sadece eski antlaşmanın peygamberlerinden Hanuk değil, aynı zamanda yeni antlaşmanın elçilerinden biri olan Petrus da şöyle dedi. Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa Tanrı saymazın günahlı kişinin durumu ne olacak? Musa Harun'a şöyle dedi. Rab demişti ki, bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak ve halkın tümü beni yüceltecek. Harun hiçbir şey söylemedi. Musa, Harun'un amcası Üzeyl'in oğullarını Mişail'le Elsafan'ı çağırdı. Gelin kardeşlerinizi kutsal çadırın önünden kaldırıp ordugahın dışına çıkarın dedi. Geldiler ve Musa'nın buyurduğu gibi cesetleri üzerlerindeki uzun gömlekleriyle ordugahın dışına çıkardılar diyor Leviler 3. bölüm 3-5 ayetlerde. Harun'un oğullarının öldüğü haberi İsrailoğulları arasında yayılınca herhalde herkes cesetleri görmek için üşüşmeye başlamışlardı. Musa bu yargının neden verildiğini halka açıklarken Tanrı'nın kendisine söylediklerini onlara aktardı. Bana yaklaşan kahinler de kendilerini arıtsınlar yoksa onları şiddetle cezalandırırım. Rab'be özel bir şekilde yakın bir ilişkiyle bağlanan bir kişi bu yakınlığın gerektirdiği sorumluluğa bağlı kalmalıdır. Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluk taleplerini hiçbir zaman göz ardı etmemelidir. Yalnızca sizi seçtim yeryüzündeki halklar arasından, bütün suçlarınız yüzünden sizi cezalandıracağım diye okuyoruz Amos'ta. Tanrı eski antlaşma döneminde kendi halkı İsrail'i yargıladığı gibi yeni antlaşma döneminde de kendi halkını yargılar. Neden? Çünkü kutsal bir Tanrı olduğunu tüm dünyaya belirtmek ister. Bunu tekrar vurgulayayım. Yeniden doğan Rabbin çocuğu olan bir kimse kurtuluşunu yitirmez çünkü bu ona inayet ile verilmiştir. İsa Mesih aracılığıyla inayetle verilmiştir. Ama bir Mesih imanlısı bu dünyada günah içerisinde yaşarsa, Tanrı onu eve alabilir. Yani belirlenen zamandan önce onu eve alabilir. Harun'un tutumu ve davranışlarında nasıl bir duygu fırtınası içerisinde olduğunu tahmin edebiliriz. Suskunluk içerisindeydi Harun. Hayal kırıklığına uğradığını, üzüldüğünü ya da Tanrı'ya karşı kızgın olduğunu hiç göremiyorum. Yürekleri paralayan bir yumuşaklıkla Tanrı'nın isteğine boyun eğer. Yas içinde olmalıydı, üzgündü ama Tanrı'nın yargısına karşı ağzını bile açmıyor. Rab ne demişti? Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak ve halkın tümü beni yüceltecek. Musa iki kişi çağırdı. Bunlar ölen adamların amca oğullarıydı. Onlar gelip iki adamın cesetini oradan kaldırdılar. Cesetler ordugahın dışına çıkarılırken bu manzarayı seyreden insanları korku ve şaşkınlık sarmış olmalıydı.